Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyenleri ve izleyenleri. Ben Ceren Karda. Bugün konuğum Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu ve insan hakları savunucusu Salih Gergerlioğlu. Ömer Faruk Bey biliyorsunuz Ahval ekranlarında hak ve hukuk programı yapıyordu. Türkiye'deki insan hakları ihlallerini iki haftada bir, bir haftada bir bu ekranlarda anlatıyordu, dile getiriyordu. Ama bugün ne yazık ki onun maruz kaldığı hak ihlallerini konuşacağız. Hoş geldiniz Salih Bey yayınımıza.
Hoş buldum. Teşekkürler.
Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Babanız önemli bir ameliyat geçirdi ve apar topar cezaevine götürüldü. Sağlık durumu nasıl? Cezaevindeki koşulları nasıl şu anda?
Şu an iyi durumda. Sağlığı da, morali de iyi. Avukatlar pazartesi günü görüştü yüz yüze. Biz de dün telefonla görüştük kendisiyle. Yani sağlığıyla alakalı bir sıkıntısı, şikayeti yok şu an için. Morali de iyi. Zaten gönderdiği mesajlar, attırdığı tweetler vasıtasıyla da herkes öğrendi hemen hemen. Ve işte dimdik ayakta olduğunu, yani ilk gün biraz gardım düştü dedi ama sonrasında dimdik ayaktayım mesajını verdi. Şimdilik cezaeviyle ilgili bir sıkıntısı yok. İlk geldiği anda biraz gardiyanlar soğuk davranmış. Onun dışında sonrasında müdürle konuşmuş ve herhangi bir şikayeti olduğunu söylemedi.
Herhalde gardiyanlar da bir süre sonra maruz kaldıkları hak ihlalleri varsa Ömer Bey'e anlatmaya başlarlar gibi geliyor.
Evet evet, yani zaten herkes tanıyormuş orada babamı, yani ismen de biliyorlar. Yani cezaevlerinde çok meşgul olduğu için işte müdürler, cezaevi müdürü bilir oradaki, yani gardiyanlar bile tanır bilir muhtemelen. Onlar da anlatmak isterse tabii babam her zaman açık, yani ihlal vesaire dinler.
Siz nasılsınız? Ailenizin moralleri, çok yorgun bir hafta geçirdiniz. Çok yoğun bir haftaydı. Belki moralman çöktüğünüz anlar oldu ama genel olarak nasılsınız?
Yani evet, çok yoğun bir haftaydı. Yani özellikle ilk gün, ilk gözaltına aldıkları gece babamı. Hakikaten çok yorulduk. Ben kendim yoruldum. Babamı tahmin edemiyorum artık o süreçte, işte cezaevine götürülürkenki süreçte. Belki uyuduğumu bilmiyorum, uyuyamamış bile olabilir. Yani zaten o yaşadıkları yeter yorgunluğuna. Çünkü anjiyo olacak bir insanı 3-4 saat yani bir yerlerden ulaştırıp cezaevine götürüp anjiyosuna izin vermemek. Sonrasında işte 3-4 saat sonunda lütfedip tekrar hastaneye getirip anjiyo olması, işte o süreçte yaşadığı sinir, gerginlik vesaire. Yani biz sadece babamızdan endişelendik. Annem eşinden yine aynı şekilde, ailesi olarak sürekli olarak sağlığından endişelendik. Yoksa zaten babamı alacaklardı, yani bize 10 günün sonunda gelin kapıya, babam alabilirsiniz demişti. Fakat bu tavır, bu kin, bu öfke her şeyin şeyini değiştirdi tabii. Gidişatı değiştirdi. Sinir, stres, gerginlik muhtemelen babamı çok etkiledi. Onur kırıcı davranışlar etkilemiştir. Çünkü araç içerisinde çok işte hakaret, küfür, darp tehdidine maruz kalmış. Yani o yüzden o gün babamı gördükten sonra açıkçası biz kendimizi çok düşünmedik. Yani biz elbette ki üzüldük duruma, elbette ki endişe duyduk. O 3-4 saat özellikle ben aileme çok belli etmedim bazı şeyleri, fakat o 3-4 saat boyunca hiçbir şekilde bilgi alamadım. Ben kalp krizini geçirecek boyutta bir derecede 148 nabz olmuş ve Adalet Bakanlığı'nı arıyoruz, Sağlık Bakanlığı'nı arıyoruz. Hangi hastanede, nereye götürdünüz diyoruz. Onlar bizi farklı hastanelere yönlendiriyorlar. Meğerse sonradan 3-4 saatin sonunda cezaevine götürüldüğü ortaya çıkıyor. Böyle bir durumun içerisindeydik. Son bir haftada da özellikle işte ben bu durumu duyurmaya çalıştım. Yoğun bakımda mesela kelepçe ile bekletilmiş o gece boyunca. Sonrasında işte kaçırmaya çalıştılar vesaire. Yani sanki kim, yani bu kadar düşmanlık, bu kadar düşman hukuku uygulanabilecek ne yaptı ki, kimseye uygulanmaması lazım. Ama yani işte hastaneye getirilirkenki görüntüleri görüyorsunuz. orduyla gelmişler, sanki darbe mi oluyor diyorsunuz. Yani hastane içerisine uzun namlulu silahlarla askerler giriyor. Yani bu süreç onun açısından ilk gün özellikle çok yorucu olmuş. Ama sonrasında kendisi sağlığım iyi, toparladım deyince biz de zaten rahatladık, düzeldik. O iyi olduğu sürece de biz zaten iyiyiz, ayaktayız. Ki o mücadelenin gereği olarak da zaten o halktan desteğini, gücünü alıyor. Biz de aynı şekilde bu desteklerle birlikte mücadeleye devam edeceğiz.
Biz yaklaşık sanırım bir 2 sene önce Ankara'da Ömer Bey'in konuğu olmuştuk. 2 günlük rutinini çekmiştik ve meclis tatil olmasına rağmen onun çalışmaları devam ediyordu ve odası hep açıktı. 2 gün boyunca odada atanamayan öğretmen de gördük, Uygur Türk'ü de gördük, işte Kürt de gördük, Türk de gördük, sadece bir dershanede çalıştığı için cezaevine girmek zorunda kalan ve çocukları annesiz babasız kalan çocuklar da gördük. Toplumun hemen hemen her kesimine o kapı açıktı ve gerçekten o zaman yani insan yüreği, insan kalbi bu kadar meseleyle uğraşmak, bu kadar yani bu kadar adanmışlıkla bunlarla ilgilenmek çok zor ve bir kez olsun herhalde ah demedi. Hatta yemek yemeyi unutuyordu çoğu zaman, su içmeyi bile unutuyordu gözlemlediğim kadarıyla. Ama bir rahatsızlığı ve öncesinde bir kalbiyle ilgili bir problem var mıydı yoksa tamamen o gün mü sürpriz oldu?
Kalbiyle alakalı bir problem yoktu açıkçası, ama tansiyon hastası babam. Ama bu derece ciddi boyutta bir işte tansiyonun yükselme durumu, işte nabzının 148'lere, 150'ye dayanması durumu hiçbir zaman olmamıştı. Çünkü zaten 150'den sonrası kalp krizi, beyin kanaması demek. Yani böyle riskler taşıyan bir durum, seviye. Yani şu ana kadar zaten ben de o gün anjiyodan önce hastanede gördüğümde babamı hiçbir zaman görmediğim kadar gergin görmüştüm. Artık dediğim gibi işte 2019'daki işkencesini teşhir ettiği kişi tarafından araç içerisinde uğradığı muamele, ki bunu da sonradan öğrendik biz. Artık ne derece, ne boyuttaysa onun hakikaten onurunu kırmaya çalışmışlar. İşte gururlu bir insandır yine. Bu çok hakikaten sinirini bozmuştu ve üzülmüştür yani bu muameleyi görmeye. Ve yani gerginlik, gerilim bundan dolayı tamamen. Yoksa şu ana kadar çok ciddi bir şekilde bir hastalık yaşamadı.
Bazı eleştiriler oldu HDP yönelik. Aslında Ömer Bey'in gönderdiği mesajda buna bir yanıt verdi. Ben partimin üyesi olmaktan gurur duyuyorum ve her zaman yanımdaydılar diye. Ama ben yine de sormak istiyorum. Açıkçası kişisel olarak ifadeleri ben mağdur sözcü bir dil olarak buldum ama gündeme geldiği için de sormak istiyorum. Sizce yalnızlaştırıldınız mı?
Yani şöyle,
Öyle hissettiniz. Belki hani niyet o değildir ama belki öyle hissettiğiniz anlar olmuştur.
HDP vekilleri, yani ben tabii ki babam yerine, şimdi babam en yoğun bir şekilde bu desteği hisseden kişi olduğu için babamın adına burada konuşmam sadece işte onun aktardıklarıyla olur. Çünkü kendi partisi, işte desteği en yakından hisseden o ve bence de 1,5 aylık bu süreç boyunca özellikle HDP yanında durmaya çalıştı. İşte özellikle mecliste, işte ilk andan itibaren genel kurulda kararın okunduğu süreçten sonra partisiyle ilişkisi iyi oldu. Fakat sonrasında biz ana muhalefet partisi başta olmak üzere diğer muhalefet partilerinden de bir tepki bekliyorduk. Yani kınamak dışında, işte ne bileyim lanetlemek dışında, geçmiş olsun aramaları dışında, yani bir şey bekliyordu babam. Bunu kendi de ifade etti. Daha yoğun bir tepki oluşturulabilirdi. İşte zaten halktan bir destek var kendisine. Bir insan hakları mücadelesi yürütüyor. Halkın bütün kesimleri destek veriyor. Sadece bir kesim değil, sadece HDP'liler değil. Baktığınız zaman partisiyle yani çok uyum sağlayamayan insanlar bile işte senin mücadelene destek veriyoruz diyordu babama. Zaten bu ona güç veriyordu. Ama Ne yazık ki ana muhalefet partisi de diğer partiler de bunu göremediler. Bu desteği görebilmeleri önemliydi. 4-5 yıl önce yaptıkları yanlışı, o dokunulmazlıklar kaldırılırken ki yaptıkları yanlışı, hatayı hala daha anlayamamış olmaları, ki bu çok daha vahim bir olay. Çünkü bir politikacı toplumun işte bu mücadelenin arkasında nasıl ortaklaştığını, nasıl sahip çıktığını görmesi lazım politikacıların. Ve bu hakikaten, ben de bir genç olarak, sadece oğlu olarak değil, yani ben bunu eleştiriyorum. Politikacıların daha sorumlu davranması lazım. Evet, demokrasiye darbe diyorsak, mesela iki hafta öncesinde, bir hafta mı oldu, iki hafta mı oldu? Güvenlik soruşturması kararı da mecliste, işte oylama tekrarlandı vesaire. O konuda da bir sıkıntı oldu.
Meclisten.
Evet, yine darbe dendi. Fakat ondan önceki haftalar defalarca kez darbe yapılmıştı. Meclisin içinde polisler vekil tartaklayarak götürdüler. Ondan önce vekilliğin düşürülmesi olayı var. Yani sadece kınamaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Yani babam son ana kadar sitemini belirtti yani, ve kimseden işte bazı yetkililer çıkıp evet biraz yarım ağız bir şekilde eleştiriyorlardı falan, ama yeterli değildi hiçbir zaman. Ve bu süreçte HDP sadece vardı babamın yanında, kendi partisi vardı. Elbette sahip çıktı, işte genel merkezde devam etti nöbetine. Vekiller o gece bir hafta öncesinde gözaltına alındığında sabaha kadar arkadaşlarının yanındaydılar yoğun bakımda kaldığı süreç boyunca. Yine mecliste nöbeti devam ettirirken yanındaydılar. Birlikte uyuyup birlikte kalktılar. Nöbeti paylaştılar. Yani zaten bunun yapılması gerekir ki, en başında keşke bütün muhalefet partileri yapabilseydi. Belki hala geç değildir. Yani hala bir tepki gösterebilirler. Babam içeri girdi ama yani bunu görebilmek için yani bilmiyorum, çok mucizenin gerçekleşmesi gerekmez. Ya ben toplum bunu istiyor çünkü. Yani bizi birleştirin diyor, o %60'lık kitle birleşmek istiyor. Bunu görebilmek için bir kahin, bir bilge olmaya gerek yok ki. Yani buradan da yani politikacılara bir eleştirimiz olsun yine. Bu bir babamın özel bir mücadelesi değildir. Bu bir toplum mücadelesidir. Bu hak mücadelesidir. Ve demokrasiye de en az dört defa darbe yapıldı. Babam işte evinden alındı. Yine tartaklanarak halkın vekili meclise düşürüldü. Meclisten gözaltına alındı. İşte hastaneden kaçırıldı. Yani bunlar ne demek? Bunlar demokrasiye darbe değil mi? Sadece mecliste oylama tekrarlanması mı demokrasiye darbe? Yani. Babam yani birkaç yıl önce adalet yürüyüşü yapıldığında Enis Berberoğlu için, babam yine yanlarındaydı, onların da yanındaydı. Yani CHP yaptığında yine bir kişi için yapılmıştı, ama o bir kişi için değildi aslında. Yine bir adalet mücadelesiydi. Ne değişiyor yani, mahalleden mahalleye hak mücadeleleri fark ediyor mu, değişiyor mu? Yani hak mücadelesinden bunu mu anlıyoruz? Mahalle savunuculuğunu mu anlıyoruz? Benim anlamlandıramadığım nokta bu açıkçası. Keşke daha büyük, daha yüksek bir tepki yükselseydi. Hala daha yapabilirler. Yani bir bedel ödenecekse de öder yani. Babam da bunu yapar ama...
Biz bu aşamadan sonra mesela ben hani özellikle az önce dediniz, ben bir genç olarak, sadece Ömer Bey'in oğlu olarak değil, bir genç olarak muhalefetin bu meseleyi sahiplenmesini isterim dediniz. Gerçekten dışarıdan baktığınızda meseleye, bu ülkede yaşayan genç bir yurttaş olarak muhalefetin bu aşamadan sonra ne yapabilirler, ne beklerdiniz?
Yani demokrasi... İttifak, yani bir ittifak yapılacaksa bu demokrasi ittifakı olmalı. Bu adalet arayışında birleşilmeli. Yani toplumun çünkü arayışı bu. Yani insanlar adalet istiyor, insanlar adil bir düzen istiyor. Muhalefet partileri hala da onda bunda şunda, yani küçük noktalarda ayrışacağına toplumun bu en net isteğini görebilmesi lazım. Özellikle %60 şu anda. Birleşmeye açık. Babam bunu başardı. Neden? Nasıl başardı? 2,5 yıl boyunca sağcısından solcusuna, askeri öğrencisi annesinden işte barış akademisyenine, bu insanlar ortak bir noktada buluştu. Bu yapılabiliyormuş demek ki. Yani siyasi partiler bunu nasıl göremiyor? Olmayacak bir şey değil ki. Melek Çetinkaya, askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya işte Roboski olayını mesela kınadı. Yani iyi ki dedi, yani benim oğlum tutuklanmış da Roboski gibi olaylara sebebiyet vermemiş. Eğer yapılacaksa bile bu olaylara mesela sebebiyet vermemiş dedi. Yani eğer asker olup da bunları yapacaksaydı o zaman iyi ki tutuklanmış dedi. Yani ya bir askeri öğrenci annesi, işte o gün babam izletmiş yine o belgeseli. Ümit Kıvanç'ın bir belgeseli var Roboski katliamı ile ilgili.
Evet, ağlama anne güzel yerdeyim.
Evet, yani bir askeri öğrenci annesi böyle bir şey söyleyebiliyorsa, bir karşı tarafı dinleyip anlayabiliyorsa, farklı insanlar yine aynı şekilde birbirlerini dinlemeyi başarabiliyorlarsa, demek ki olabilecek bir şey, toplum bunu istiyor ve hakikaten siyasetçiler bunu görmüyorsa vah hallerine yani,
Ya
diyecek bir
bazen
şey yok.
ben diyorum ki keşke bıraksalar bizi kendi halimize, hiç karışmasalar, hiç, çok daha iyi herhalde. Bilmiyorum. Gerçekten durum çok vahim. Ama evet, Ömer Bey çok başka bir şey gösterdi. Son yıllarda hiç alışık olmadığımız bir şey gösterdi hepimize. O yüzden yeri de bambaşka oluyor. Ankara Valiliği tüm bunları reddetti görüntülere rağmen. Tıpkı babanızın dile getirdiği hak ihlallerinin işte bütün belgesi, kanıtı, mağdur beyanları olmasına rağmen otoritelerin reddetmesi gibi görüntülere rağmen yine bir redle karşılaştık.
Evet.
Siz buna şaşırmadınız herhalde artık bu süreçten sonra.
Yani şaşırmadık. Şöyle, yani ben babamla da dün konuştum telefonda. Bunu duymuş, haberini almış Ankara Valiliği'nin kendisini yalanlayan açıklamasını. Ona çok siniri bozulmuştu. Hemen zaten şey örneğini verdi, aklına gelmiş. Merve Demirel sanırım 2 sene kadar önce bir polis tacizi yaşadı Ankara'da. Ve bu tabii görüntülerle sabit bir tacizdi ve mahkemeden bu polis ceza aldı eninde sonunda. Hemen babam da bunun örneğini verdi, mesajı iletti ve ben tweet olarak da babamın hesabından işte avukatlar aracılığıyla da iletildi. Paylaştık. Yani görüntülerle bu kadar sabit darbın, işte mağdur ifadelerin, babam tabii araç içerisinde kamera yok, araç içerisinde tehdit, hakaret, küfür var. Bunları babam tutanağa yazıyor. Bir dava aşamasına geçecek artık. Ve resmi bir kurumdan yalanlama yapılıyor. Ya yani sen mağdurun yanında mısın? Suçlanan kişinin yanında mısın? Suçlanan kişilerin yanında mısın? Yani valilik bir de, yani ne alaka? Yani bir durun. Tamam, emniyetiniz çok güzel, süper, harika yani. Hakikaten yani hiçbir şey yapmıyorlar. Hiç kimse suçlu değil oradaki. Sürekli olarak arkasında durun. Ama yani daha önce de yalanladınız, daha önce de başınıza patladı. Ceza aldı o polis. Bunları hala görüp de bu yalanlamaları yapmak ne kadar doğru onlar açısından. Tabii utanmıyorlarsa kendileri bilir. Diyecek bir şey yok. Çünkü eninde sonunda gerçek ortaya çıkar. Babam da bunu dedi. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardır. Eninde sonunda o kişiler de ceza alırlar, hesap verirler yargı önünde. Biz de bunu bekliyoruz.
Peki Salih Bey, şimdi beklediğiniz bir AYM kararı var bildiğim kadarıyla bu hüküm verilmesi meselesiyle ilgili. Ve babanız 2 yıl 6 aylık bir ceza aldı. Bunun ne kadarını cezaevinde geçirecek, ne kadarına yatacak ve AYM kararı ile ilgili oradan herhangi bir bilgi var mı? Avukatlarınızla irtibatınızda bizimle paylaşmak istediğiniz hukuki sürece dair herhangi bir bilgi var mı?
Şimdi şöyle, hukuki süreç biz tabii en yakın ihtimal işte hızlandırılmasını istediğimiz süreç Anayasa Mahkemesi süreci. Yani biz tek yolun bu olduğunu düşünüyoruz. En hızlı şekilde, en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi, hak ihlali kararı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yatarının ne kadar olduğuna dair şu an net bir bilgi sahibi değiliz. Şu an iktidarın da tutuklulara uyguladığı işte muameleler değişebiliyor. Denetimli serbestlik olayları da şu an çok karışık. Net bir bilgi sahibi değiliz. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin en kısa süre içerisinde hak ihlal kararı vermesini bekliyoruz. Usulden bir ret gerçekleşmişti. Biz asıl zaten esastan başvurumuz için yanıt bekliyoruz. karar bekliyoruz. Bakalım yani önümüzdeki süreç gösterecek ne kadar süre içerisinde açıklanacağını.
Çok teşekkür ediyorum ben programa katıldığınız için ve biz de lütfen bizden de selamlarınızı iletin. Bu ekranlarda tabii ki programı Baki, Hak ve Hukuk programı onu bekliyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep katıldığınız için.
Sağ olun, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Hoşçakalın. Çok selam söyleyin özellikle bizden. Benden çok söyleyin, çok seviyorum onu.
Tabii, aleyküm selam, baş üstüne. Yarın gideceğiz görüşü. Hı-hı. Bakalım. Zaten artık selam listesi falan yazacağım ben ya, o kadar çok var ki bakalım aklımda tutamam ama içeride kağıt almazlar tabii.
Evet, almazlar. Ancak aklınızda tutabildiğiniz kadarını.
Evet. Tutabildiğim kadarını söyleyeceğim artık. Çok fazla mesaj geldi çünkü artık genel anlamda çok büyük bir destek olduğunu söyleyeceğiz.
Tamamdır. Çok annenize ve kardeşlerinize de çok selamlar. Hoşçakalın. Sizinleyiz her zaman.
Sağ olun. Teşekkürler.
Hoşçakalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.